Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Mustafa Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Nasıl olunabilirse böyle bir havada Evet. Öyleyiz. Yani 41. 42. gün bugün. Bombalar yağmaya devam ediyor. Rezil dünya, rezil olmaya devam ediyor. Hani şu şifa hastanesinin altında cephanelikler, karargahlar, işte bilmem neler var derken bir sürü insan esir alındı orada. Kimseyi hastaneden dışarı bırakmıyorlar. Ellerinde herhangi bir şey yok. Böyle rezil bir kepaze vaziyette. Ama dünyanın da gözünün içine baka baka bunları yapıyorlar. Ve öbür taraftan da İslam aleminin bu olaya karşısındaki o sessizliği. Yani Ali'ye rahmetli Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in söylediği geliyor. Yani düşmanın ne yaptığından ziyade dostların sessizliği unutulur gibi değil. Dolayısıyla biz de böyle sessiz bir vaziyette bekliyoruz. İçimizde sadece lanetliyoruz ama lanetlemek ne işe yararsa. Ama bir taraftan da şu var. Yani aslında
zaten Netanyahu sessiz kalmalarını.
Ha o evet.
O Arap, da bir tehditti.
Arap liderlerine yapmış olduğu şey.
Sessiz kalın dedi.
Biz yok o kadar sessiz kalmıyoruz ya. Şu şey hafife alınıyor ya işte boykot yapılıyor, eylemler yapılıyor işte ne oldu şeklinde böyle bir hafife alan bir böyle küçümseyici bir tavır var ya. Onlar da çok bir de yaralayıcı onlar yani içimizdeki. Siyonistler de bu anlamda enteresan tavırlar sergiliyor. Dolayısıyla güne hep onunla başlıyoruz, onunla bitiriyoruz.
Boykotla ilgili yabancı şirketlerde çalışan birileriyle konuştuk. Daha önceki boykot girişimlerini hatırlıyorsunuz. Hı-hı. Bu onlardan çok farklı.
Evet.
Özellikle kola tarafında çok sert bir
temizlik ürünleri ve içecek tarafında.
Temizlik ürünlerinde çok şey var ve banka kartlarında Troy kartı olarak Troy karta yönelik ciddi bir talep var. Hatta bankalar 2 ay sonra ancak verebiliriz diyorlarmış.
Ve bütün bankalar açmışlar yani Troy kart talebiniz var mı diye. Enteresan bir şekilde yani daha önceden böyle şeyler yapmazlardı.
Bankanın lehine çünkü evet. Troy kart bankalar arası kart merkezinden bir
evet,
ürün.
Evet kendi kendine
dolayısıyla bedel ödeniyor. Ama Visa ve Mastercard'a ciddi komisyonlar fiiller ödeniyor yani.
Evet. Evet oradan girebiliriz aslında yani bu boykotun ekonomiye yansımaları ne olur? Boykotlar ne anlam ifade eder konusunda aslında biraz konuşabiliriz. Yani burada bir realite var. Yani etkisiz değil. Kesinlikle etkili. Hele asıl anlaşılmaz olan şu. O şirketler yani İsrail'e yardım ediyorlar. İşte onların işte nedir ordusuna yiyecek veriyor. Buna niye deklar etme ihtiyacı hissediyor? Orada bir zorunluluk mu var? Ben onu anlayamıyorum. Onlar bu kadar pervasız açıklamalar yaparken boykot girişiminde bulunan insanlar niye böyle korkak davranıyorlar? O da ayrı bir hikaye. Yani içimizi böyle yerleştirmiş bir şey var yani. Yarın öbür gün
evet.
Amerika'ya gidersek önümüze mi çıkacak? İsrail'e gidersek önümüze mi çıkacak bu? Yani çıkacaksa da çıksın artık yani. Bunun ötesi
evet,
yok
yani.
Yani bu. En anlamsız bir korku var içimizde. Ne zaman yerleştirdiler bu korkuyu? Niye yerleştirdiler? Nasıl biz bu hale geldik? İşte orası şey. Dün hatırlarsınız beraber katıldığımız toplantıda işte Orta Doğu konusunda uzman bir o da Yahudi kökenli bir ne diyelim oryantalist diyeceğimiz birisi. Aslında tarihçi ve sosyolog. Şey diyor bütün dünyada şeyler olumsuz olduğu zaman bütün dünya millette şey yapar. Ben nerede hata yaptım diye şey yapar. Türklere gelince kim yaptı bunu bana? Kim yaptı bunu bana diye hemen böyle bir şey yani. Bizim aslında bu anlamda o şeyi oluşturma, rakibi oluşturma, düşman oluşturma konusunda genetik kodlarımızda da böyle bir özellik var. Dün böyle hafızamda kalan bugün fırsat bulursak o konulara girelim yani özellikle
evet.
Bu finansal ve operasyonel yapılandırmaların önümüzdeki dönemde fazlasıyla gündeme geleceğini, bunun da işte çeşitli mevzuat ve uygulamayla alakalı netleştirmelere ihtiyaç olduğu şu yönünde dün güzel bir toplantı vardı. Ondan da bahsederiz.
Ekonomi açısından bakınca İsrail'in de ekonomisini bir değerlendirmek lazım. Özellikle yüksek teknolojide çok büyük çalışmalar var.
Yani İsrail ekonomisini sadece İsrail'de düşünsek bundan etkilenebilir ama sadece İsrail değil ki. Yani şu an bütün dünyayı esir almış olmasının, hükümetleri esir almış olmasının yani vakti zamanında inanılmaz bedelleri ödettikleri Almanya'nın durumuna bakıyorsunuz. İşte İngiltere zaten
evet.
O devletin kurulmasını sağlayan yapı. Amerika keza öyle yani. Yani kim kimin emrinde o tartışılır yani. Herkes İsrail'in Amerika'nın emrinde olduğunu falan gibi söylüyor. Tam tersi yani özellikle bu Siyonist akım ciddi bir şekilde oraya esir almış vaziyette.
Yani birçok ülkeyi esir almış, özellikle Batı'yı ve zengin ülkeleri esir almış.
Evet.
Paranın olduğu her yere.
Geçenlerde hoş bir böyle yani gerçekten insanlarda çok böyle hani zeka kokan şeyler var. Bir bayrak diyor, kendi ülkesinde dalgalanması yasaklanırken bütün dünyada dalgalanır hale geldi. Filistin bayrağından bahsediyor. Bu da enteresan yani. Hikmet Öğüdağ kim bilir arkasından ne gelir, nasıl gelir. Sadece hani o sayısal ya da ekonomik güçle falan alakalı değil. İşte tarihte bizim kendi dinler tarihi de bundan ibaret. Çok zayıfken çok inanılmaz işlerin yapılacağı. Bu inancı, bu umudu kaybetmemek lazım. Allah oradakilerin yardımcısı olsun.
Amin.
Dünyayı yönetenlere de önce bizim kendi içimizde basiretimiz üst seviyede olsun İslam aleminde, sonra da dünyayı yönetenlere de Allah vicdan versin diyelim. Şimdi bu hafta çok böyle yoğun haber akışının olduğu bir hafta değil. Yani nedir işte şu an bugün Almanya ziyareti yapıldı. Henüz daha ziyaretin sonuçlarını görmedik. Oradaki konu başlıklarıyla alakalı farklı konular var deniyor.
Ama benim dikkatimi çeken Alman ekonomisinin bize etkisini, önemine anlatabilirsiniz.
Oraya değineceğim yani. Alman ekonomisi özellikle bizim ihracat pazarımızda da aslında ithalatta da iki taraftan da yani karşılıklı piyasa olmak anlamında çok ciddi içli dışlı olduğumuz bir ekonomi. Dolayısıyla orada benim bu sabahleyin haberlere bakarken şöyle bir notlarımı alırken dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi oldu. Avrupa'daki bu Eurofighter ya da işte ismini söyleyememiş olabilirim, savaş uçaklarının alımıyla alakalı bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın yani bir talebi var. Orada yine yanlış okumadıysam İngiltere, İspanya ve Alman ortaklığıyla bu şey. İngiltere ve İspanya'dan onay aldığımız ama Almanya'nın işte bu görüşmede de zaten onun gündeme geleceğini, bir 40 uçak talep ettiğimizi, yani Amerika'dan alamadığımız F-16'ları, F-35'lerin karşılığında kendi yerli milli uçaklarımız devreye girinceye kadar ya da girse dahi bu anlamda alternatif olmak gerekir. Böyle bir satın alma sürecinin olduğundan dolayısıyla Almanya'daki görüşmelerin bir ucunun bu olduğu ama Almanya'nın bu konuda çok böyle sıcak olmadığına dair de bir yazı okumuştum. Hazır Almanya ziyareti gündeme gelmişken ondan da biraz bahsedelim. İsveç mevzu vardı, onu da söyleyeyim. İsveç mevzunun mecliste bir hafta sonra görüşülüyor olması, dün piyasalar bir vurdu aşağıya. Özellikle borsa bir satışa geçti. Sonra haftaya görüşüleceği haberi yapınca yani bunun kesinlikle yani süresiz iptal edilmiş ya da ötelenmiş bir şey değil de bir hafta ötelendiği haberi gelince piyasa biraz toparladı. Onu da söylemiş olayım.
Şeyle ilgili, bu uçaklarla ilgili şimdi F-35 projesinden çıkarıldık. Orada ciddi bir üretimde de payımız vardı. Şimdi bu Avrupa'nın ürettiği uçaklar Avrupa'nın kendi gerçeklerinden ötürü pahalıya mal olan uçaklar olduğu söyleniyor. Diğerlerinden daha pahalı. Dolayısıyla biz eğer alırsak ve o projeye bizi de dahil ederlerse bu uçakların maliyetinin biz üretime girdiğimiz takdirde düşeceğine yönelik de bir fırsat olduğu söyleniyor. Olur veya olmaz bilmiyoruz tabii.
Yani ben ona katılırım çünkü Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki duruşu belli. Bir de yani savunma sanayine para harcama noktasında Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durum da belli. Dolayısıyla o tip projelerde yani işte İtalyanlarla helikopter projesini yaptığımızda iki tarafta kazançlı çıktı. Yani netice itibariyle bu ortaklaşa yapılan şeyler olabilir bence yani ikna edilebilir gibi duruyor. Çünkü ticaret konusunda yani sadece işte vermiyorsanız biz kendi çekilerim modunda değil. Türkiye'nin bu anlamda sergilemiş olduğu tutum oldukça net. Yani çıkarının olduğu yerde herkesle görüşür. Türkiye'nin menfaatinin olduğu yerde. Eğer çıkar çatışması varsa da hiç tereddütsüz bir duruş sergiler. Bu önemli bir net duruş. Dolayısıyla eskiden o korkarak işte adamlar silahımızı vermezse ya hatırla ya savunma sanayinin ki o dönemde işte bankacılık yaptığımız dönemdeydi. İlk böyle Türkiye'de belli mühimmatın üretilmesi noktasında şey öğrenmiştik ya el bombalarımız bile Yunanistan'da yapılıyordu yani. Düşün yani. Tarih boyunca bizim değil ama onların düşman diye gördüğü yerin bombalarını, el bombalarını Yunanistan'da yaptılar. Böyle bir bağımlı olan ülkeden şu an kendi çapında belli bir noktaya gelen bir ülkeye döndük. Dönelim mi diğer istatistik konulara?
Buyurun. İstatistiklerden bahsedeyim isterseniz. Bu haftanın önemli istatistikleri iki tanesine altını çizmekte yarar var. Bir tanesi konut, bir tanesi işsizlikle ilgili. İşsizlikle ilgili olan aylık değil, üçüncü çeyreği ifade eden aylıkları zaten yeri geldiğinde zikrediyorduk. Üçüncü çeyrek işsizlik sonuçları, yani Eylül'ün de içinde olduğu ay itibariyle bakıldığında 9.2'lik bir sonuç var. Bir önceki çeyrek, yani ikinci çeyrekteki oranımız 9.7 idi. Yarım puanlık bir gelişme olduğu söylenebilir. Burada altını çizeceğimiz şeylerden bir tanesi de genç işsizlik oranı. O da 17.1 seviyelerinde. Kadınlarda daha yüksek 22.4, erkeklerde de 14.2. Yani 15 ve 24 yaş arası gençlerin işe katılmasıyla ilgili önemli bir istatistik. Yani büyümemize bağlı bir husus. Dolayısıyla eğer enflasyona girdiğimizde belki konuşuruz. Biraz daralmanın olması halinde işsizlik artabilir. Bu bir handikap. Dolayısıyla hem enflasyonla birlikte büyümenin de devam ettirilmesi ihtiyacı özellikle istihdam açısından bir zorunluluk olarak da duruyor.
Şimdi siz onu söylerken ben de her zaman yaptığım gibi makro, yani büyük resime bakarak dünyada işsizlikle alakalı yukarıdan aşağı baktığımda, yani işsizliğin %46'lara varan Kongo'sundan başlar. Güney Afrika'da mesela %32'lik bir işsizlik var. Şimdi gelişmiş ekonomilere baktığımızda, yani nispeten gelişmiş ekonomilere baktığımızda mesela en dikkat çeken İspanya %11.84 ile o da yukarılarda bir yerde. Ondan sonra işte Avrupa'dan Arnavutluk, Bosna Hersek, onlar giriyor işin içerisine. Yani Türkiye bu anlamda nispeten, yani şu an onun altına inmiş olmaktan dolayı aslında onun üstüne olduğu zaman bayağı yukarılarda. Yani işsizlik noktası, biz hep enflasyonu ve cari açığı konuşuyoruz ama işsizlik noktasında da Türkiye'nin enteresan bir şekilde oran yüksek. Fakat öbür taraftan da şunu da biliyoruz. Yani nitelikli çalışan bulmak zaten zor. Artık o niteliksiz çalışan, geçen hafta da kısmen değindik, işte eksik istihdam dediğimiz şey neydi? Nitelikli insanların kendilerine uygun vazifeler bulamadıkları yerlerde daha düşük vasıflı işlerde çalışması. Yani bir mühendisin normalde işte bir yani ne derler?
Şoförlük yapması
gibi. Ya da işte Doğu bloku dağıldığında orada işte doktorların, şunların, bunların şoförlük ya da benzer garsonluk yapmaları gibi bir süreçten bahsediyorduk. Şimdi tam tersine döndü. Şu an yetişmiş adam olmadığı için daha az vasıflı, az eğitim verilen insanlara daha üst sorumluluklar veriliyor. Buna rağmen işsizlik oranının hala 9.10'larda olması da oturup düşünmemiz gereken bir şey. Biraz yani iş aramaktan vazgeçen insanların sayısında da bir artış var. Yani hala o aile dayanışması bu anlamda, özellikle bir de üniversite mezunu yaptığımız insanların iş aramak yerine ailenin mevcut imkanlarıyla bir şekilde hayatlarını idame ettirmek gibi bir şeyler var. Bu da enteresan bir bakış açısı.
Mesleksizlik ciddi bir sorun.
Evet, mesleksizlik, o orta kademenin, yani meslek liselerinin yok edilmesi bu anlamda, evet, ciddi bir sorun. Devam edelim lütfen. Asıl konutu yorumlamanızı rica edeceğim sizden.
Konut önce istatistikleri verelim isterseniz. Geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle 93.761 konut satılmış. Bir önceki ay 102.656 idi. Dolayısıyla bu ay konut, Ekim ayında konut satışında bir daralma var. Yabancıları söylüyoruz, onu da vurgulamakta yarar var. Yine yaklaşık 713 konut Ruslara, onun peşinden İranlılar geliyor 235 konutla. Almanya geliyor 152 konut, Ukrayna geliyor 138. En düşükte Özbekistan istatistiğe girmiş. Dolayısıyla diğerleri bu şekilde sıralanıyor. Şimdi konutla ilgili konuşulacak çok şey var. Çünkü burada şeyi de ifade edelim. Birinci el satışlar 88.000 satış şekline göre olanı ifade ettim. Birinci el satışlar 64.000, ikinci el satışlar 29.000 seviyelerinde. Özellikle konut ihtiyacının, yani barınma önemli bir ihtiyaç. Deprem riski, İstanbul özelinde de konuşacak olursak konut açığı söz konusu. Ancak konutların üretimiyle ilgili de bir takım sorunlar yaşıyoruz. En önemli sorun konuttaki %67'ydi sanıyorum fiyat artışı. Fiyatlar, inşaat maliyetleri artıyor. Bunun yanı sıra konut satış tarafına baktığımız zaman konutu satışta en önemli unsur konutun kredilendirilebilmesi. Ve konutun kredilendirilmesinde de yani insanların konut alabilmesi için aylık taksitlerinin makul seviyede olması gerekir. Bir konut son geçtiğimiz dönemde bir yatırım aracı olduğu için konut fiyatları aşırı şişkinlik seviyelerine geldi. Bir diğer taraftan kredi maliyetleri, finansman maliyetleri artmış durumda. Dolayısıyla konut alacakların ciddi bir aylık ödeme yapması gerekiyor. Yani daha önceki şeylerden de konutun fiyatının ödenebilir olması ve aylık maliyetlerinde %1'in altında olması çok önemli. Gerçi bu konuda bir devletin hazırladığı bir çalışma var. %1,5'luk bir oranla ilk kez konut edinecek olanlara yönelik bir kredi olacak. Ama İstanbul ölçeğine baktığımız zaman 5 milyon ortalama seviyesi deniyor. Hadi 5 milyon değil 4 milyon olarak alalım. Mevcut gelirlerle orta gelir düzeyine baktığımız zaman bu kiraların ödenmesi zor. Bir boyutu da konut maliyetlerine ilişkin artıştan bahsettik. Buradaki önemli unsurlardan bir tanesi de arsa. Devletin de arsa üretiyor olması önemli. Çünkü arsa maliyet içerisinde en büyük kalemi gösteriyor. Yine İstanbul'da daha önce olduğu gibi 50-55 seviyelerinde arsa sahiplerine pay verilecek bir durumdayız. Bu tabii konutun fiyatını yukarı çekiyor. Ama son birkaç aydır devletin uyguladığı bir politikadan da bahsetmekte yarar var. Tüm metropollerde devletin elinde olan arsalar ihalelerle satılıyor. Dolayısıyla bu arsalarda duymamış olanlar için enteresan olabilir. 300-500 metrekare olandan tutun 5-10-15-20 dönüme kadar arsalar satılıyor. Ama bu arsalarda piyasa fiyatıyla satılıyor. Bunlar olumlu yönden baktığımız zaman bu yani bir nevi arsa üretiyor. Devlet mevcut arsaları satarak orada bir rahatlama sağlıyor. Bu belki ilk planda olmaz ama belli bir süre sonra hazine arazilerinin de aynı şekilde arsa üretir hale gelmesi halinde bir rahatlama sağlanabilir diye düşünüyorum.
Ya şimdi siz ne dersiniz? Çıkış noktası itibariyle bir şey var. Tabii düşünce itibariyle elde atıl duran arsanın ve ihale yöntemiyle satılması. Çünkü farklı yaptığın zaman bu sefer de işte envai çeşit şeyler işte birilerinin kayrıldığı, birilerine peşkeş çekildiği yönündeki iddiaların önüne geçilemiyor. Piyasa rayiciliği verdiğin zaman o düşünmüş olduğun İhaleyle işte sosyal konut zaten. Evet, sosyal konut ya da arsa maliyetlerini düşürerek konut maliyetlerini düşürmek gibi o iddian ortadan kalkıyor. Yani bu anlamda baktığınızda sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla arsa üretme konusunda farklı hangi yöntemler uygulanabilir konusunu gözden geçirmekte fayda var. Özellikle İstanbul gerçeğine baktığımızda 80'li yıllardaki yapılaşmadan kaynaklanan hem çirkin hem de dayanıksız, depreme dayanıksız bir sürü semtler var. Yani özellikle 80'li yıllardan sonra ortaya çıkmış semtlere, ilçelere bir baktığınızda yani böyle bir sokağa giriyorsunuz 400 metre sağlı ve sollu nefes alacak hiçbir yer yok. Bir araba park etmiş, öteki araba zaten böyle sürtüne sürtüne yanından geçiyor. Eski semtlerde o şeylerden, tarihi olmaktan kaynaklanan sıkıntı. Ama aynı şey yeni semtler için de geçerli. Yani semtler dedim 80 sonrasında oluşturmuş. Dolayısıyla buralarda daha böyle köklü insanların işte müteahhitle arsa sahibini ya da daire sahibini karşı karşıya getirip İki tarafın hırslarını birisinin daha düşükten alma öbürünün daha yükseğe vermekle alakalı hırslarının dengeleneceği bir yapıya ihtiyaç var. Yani orası özellikle bu dönüşüm açısından alınmış kararlar vardı ama burada şu ana kadar yani o öngörülen insanların kendi konutlarını yapmaları oralarda teşvik edilmesiyle alakalı. Orada yani bilmiyorum henüz daha böyle piyasada yansıyan Yani azından değişim anlamında gördüğünüz çok fazla bir şey yok. Bilmiyorum siz şahit oldunuz mu? Bunları değerlendirdiğimizde sanki daha farklı metotlara ihtiyaç var. Burada biraz devletin hızlı hareket etme özelliğini kullanarak orada mevcut kötü yapı stoğunun arsa üretme noktasında da elden geçirilmesi gerektiği. Yani orada böyle birbirine bitişik 300-400 metrelik upusun sokaklarda nefes alınacak yer yok, hiçbir şey yok. Bunların yerine daha böyle seyreltilmiş, belki biraz katlı anlamında da, yani hani rahmetli Turgut Cansever'in bir sözü var. O şehirdeki en yüksek ağacı geçmeyecek şekilde binaların yapılması. O da herhalde 7-8 katı rahatlıkla kurtarır. Ki o semtlerde gördüğüm kadarıyla 4 katlı, 5 katlı binalar. Yani 2 kat ilave ve seyreltilmesi, artı bunların farklı bir mimariyle daha düzgün hale getirilmesiyle alakalı bir şeyler yapılabilir de bizim bu siyaset ve seçim gündemimizden çıkmadığı için.
O fırsat da kaçıyor çünkü yenilenen, özellikle Üsküdar'da falan yenilenen binalara bakıyoruz. Yıkılıp mesela Kadıköy'ün belli bölümlerinde de, mesela daha önce oturduğum İçerenköy'de de eski binalar yıkılıp yerine birkaç kat daha eklenmiş bir şekilde yenisi yapılıyor.
Maalesef.
Yani bir ada sistemi veya şehir plancılığı noktasında bir akıl orada çalışmıyor.
Yani maalesef çalışmıyor işte. Önümüzde de işte dediğim gibi bu seçimler, siyaset, bu anlamda baktığımızda çözüm üretilmesi gereken şeylerin gündeminde farklı gündemler geldiği için ve süreye endeksli olduğu için o süre içerisinde çözülmüyor. Yani 4 yılına seçilmiş işte merkezi hükümet ya da belediye oraya çözüm üretmeden zaten bir geldim bir gittim şeyinde gerçekte çalıştığı fiilen 2 sene eğer çalışma niyeti varsa tabii. Neyse, yani konut konusu biraz daha böyle devam edecek gözüküyor. Biz şu anki bu sıkışıklığımızı devam edeceğiz gözüküyor ama şu da bir realite, konut fiyatlarında yukarı gitmiyor. Özellikle ikinci el konut fiyatlarında yukarı gidiş yok çünkü talep yok.
Evet.
Yani finansmanın olmadığı bir yerde sadece insanların peşin para vererek, yani banka finansmanında da orada da ciddi bir fark var. Yani eskiden işte %20'sini verdiğin zaman geri kalanı kredilendirilebiliyordu. O da ekspertiz değeri daha yukarıda çıktıysa neredeyse tamamı kredilendirilebiliyordu. Artık şu an o imkan da yok. Yani neredeyse %50, %40'ı en fazla fonlanıyor. %40-50'si parası olan da zaten kalmadı gibi bir şey. Kalsa da gidip konut alır mı, o da tartışılabilir mevzu. Dolayısıyla konut konusunda daha çok konuşacağız. Biz bu konut stoğunu, yani ihtiyaç olanın yapılması, mevcut olanın kiraların aşağı gelmesi, gelir seviyenin, bunu daha çok konuşacağız gibi gözüküyor diyeyim.
Evet. Gündemimizden birkaç yıl çıkmayacak, belki 4-5
birkaç yıl çıkmayacak. Aynı enflasyonun çıkmadığı gibi, işte enflasyonla alakalı da beklentiler alındı biliyorsunuz. Yıl sonu beklenti enflasyonu ve orayı da isterseniz bir değinin.
Evet, beklentiler enflasyon beklentisine
67.23 diye bir beklenti açıklandı yıl sonu. Merkez Bankası'nın piyasaya yapmış olduğu anket çalışmasının sonucunda böyle bir şey var. Bir de kurla alakalı da 30.05 gibi.
12 ay sonrasının beklentisi 43.94. Daha önce 45.28'di. Bir önceki aydaki beklenti. Dolayısıyla önümüzdeki 12 ay sonunda enflasyon aşağı doğru gerilemeye gireceğini söyleyebiliriz. Anketler onu gösteriyor ki bu anketlerde piyasadaki önemli bankaların yöneticilerinin yaptıkları anketler.
Orada şuna dikkat çekmek gerekir. Yani yakın zamana kadar böyle Merkez Bankası Başkanı ya da Hazine Maliye Bakanı çıkıp açıklama yaptığında tiye alan, böyle dalga geçen yorumların sayısının hızla azaldığını görüyoruz. Çünkü hem şeffaf davranılması, hem her adımın bilgilendirilmesi, yani özellikle oralarda işte Mayıs 2024'te pik yapacağı söylendiğinde o bile açıkçası birileri açısından işte ne zaman birisi tepe noktası diyorsa biz onu aşıp geçiyoruz falan şeklinde. Yani öngörüde bulunsanız da dayak yiyorsunuz, bulunmasanız da dayak yiyorsunuz. Dolayısıyla ama genel anlamda şu var, herkeste atılan adımların olumlu sonuç verdiğine dair bir psikolojik olarak en azından bir inanç başladı. Bu da yani yıl sonu anketini çok fazla aşağı getirmemekle beraber ama 12 ay sonra gelecek senenin bu vaktine göre baktığımızda bir kadem aşağı getirmiş olması, birkaç kadem aşağı getirmiş olması, bu algıyla alakalı önemli bir yaklaşım. Yani biz belli dönemleri yani beklenenden daha hızlı atlatabilen bir özelliğimiz var. Yani pozitif yönde çabuk pozisyon alabilen bir yapımız var. Negatife çok hızlı adapte olamıyoruz da pozitife çok hızlı adapte oluyoruz. Yani iyileşme yönündeki adımlar o dönemde daha da hızlanabilir gözüküyor ama bir realite var. 2024 yılının tamamında biz enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle ilk 6 ayında çok daha yoğun konuşmaya devam edeceğiz. İkinci 6 ayında da eğer yıl sonundaki hedeflenen rakam buralara gelirse bu bizim işlerimizi nasıl etkiler? Piyasalara nasıl etkiler konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla enflasyon devamında olacak bir şey gibi duruyor.
Evet. Mali taraftaki, mali disiplin tarafında neler söylersiniz?
Şimdi mali disiplin tarafında tabii ki bu depremden kaynaklanan, kur korumalı mevduattan kaynaklanan, yani baktığımızda bilançoda geçen seneyle karşılaştırdığımızda bilançodaki özellikle devletin borçlanmaktan kaynaklanan faiz yükünde inanılmaz bir artış olmuş. Çünkü burada iki şey oldu. Bir, depremden dolayı daha çok borçlanmaya ihtiyaç hasıl oldu. O bölgelerde ticari aktiviteler olmadığı için oralardan herhangi bir vergi geliri yok. Ama ihtiyaç var. Öbür taraftan işte faizin oynamasından dolayı bütçelenen ya da bir önceki yıldaki rakamın, yanlış hatırlamıyorsam 200 küsür milyar yıllık bir rakam, 600-700 lira kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla yani finansman giderleri bu anlamda arttı. Ama bütçe disiplini sağlama noktasında yine ben şöyle hemen hızlı bir şekilde Türkiye'nin ve dünyanın genel bir gidişatına bakayım. Bildiğim kadarıyla devlet bütçesinin açık noktasında Türkiye'nin payı şöyle bir bakayım. 0.90 eksideyiz yani bütçe şeyinde. Gayri safi yurt dışı hasılanın çok makul bir seviye gibi gözüküyor bu. Bizim zaten kamunun borçlanması da biliyorsunuz burada en güçlü olduğumuz yönlerden bir tanesi o. Kamu borçlarının toplam gayri safi yurt dışı hasıla oranında %31'ler seviyesinde hala. %31.70'ler seviyesinde. Dolayısıyla biz bütçe disiplini ve toplam borcun gayri safi yurt dışı hasılaya oranı noktasında olumlu bir durumdayız. Burada evet borç yükümüz var. Özellikle dış borçlar ve iç borçlar topladığımızda özel sektörün bu anlamda. Özel sektör borçlarına da ben şu gözle bakıyorum. Yani kamu da olsa işte eskiden hatırlarsanız bu görev zararları, işte sübvansiyonlar, teşvikler buradan kaynaklanan açıklar veriliyordu. Özel sektörün bu anlamda daha makul olan, karşılığında bir değerin oluşturulduğu bir borçlanma olması gereği zorunlu zaten. Başka türlü de finansman sağlayamaz. Çünkü bir proje koyacak
ki ortaya. Özel sektör borçlarında azalma var biraz.
Özel sektör borçlarında maliyetlerden dolayı azalma var. Fakat bilmiyorum size ne kadar yansıyor. İnsanlar ciddi bir şekilde yatırımları nereden nasıl fonlayalım şeklinde para cinsi anlamında soruyorlar. Çünkü bankalar daha önce de biliyorsunuz yabancı para cinsinden hiçbir şekilde yanaşmıyorlardı. Şu an yabancı para fonlama konusunda biraz ihracat tarafı varsa ve projeksiyonlar da bu anlamda ise eskiden o leasinglerin vesairelerin hepsinin yabancı para üzerinden yapılıyor olması, çünkü vade orada daha uzun, sanki orası biraz canlanıyor gibi.
Evet.
Yani geçenlerde kamu bankalarından bir tanesinin genel müdürüyle bir aradaydık. Yani 36 ayları şimdi 60 aylara telaffuz etmeye başladık dedi. Yani makul mantıklı bir müşterimizse, projede makul mantıklıysa 60 aya kadar düşünürsün ki bunlar yatırım için 60 ay diyeceksiniz kısa değil mi? Ama düne kadar 3 yani. Ayı 4 ayı geçmiyordu kredilendirmeler. Dolayısıyla bir taraftan da artık yatırımlar konuşulmaya başladı. Özellikle tevzi yatırımları, mevcut yatırımın genişletilmesi yenileme, ya da yenilenmesi evet. Anlamında yatırımları konuşur hale geldik gözüküyor. Ama bir taraftan da şu realite işte dünkü toplantından şeyi yüzdürülen, bankacılık sistemi tarafından yüzdürülen firmaların ya da işte piyasada sıkışacağını düşünen firmaların işte kendilerini koruma altına alma konularında da hızlı bir şey var, aksiyon var. Orayı da belki değerlendirmek istersiniz ya da başka bir konu varsa ona girelim.
Onu da değerlendirelim. Bu arada cari açığı da zikretmekte yarar var. Cari fazla verdik. 1.9 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla son kertede 51 milyar dolarlık bir cari açığımız oldu. Cari açığımızın da gelecek gayri safi hasılaya göre azalması bekleniyor. Uluslararası bir kuruluşun yaptığı bir tahmini burada vurgulamak gerekirse 4.8'den 4.1'e doğru revize etmiş durumda. Bu da cari açığımızın yönetilmesi açısından da önemli bir unsur.
Burada dış ticaret şeyinden de bahsetsek isterseniz, yani dış ticaret dengesinde neredeyiz diye bir bakalım. İkisini birlikte değerlendirmek daha makul olur. Yani cari dengede 1.8 milyar fazla verirken Eylül ayı rakamlar bunlar.
Evet.
Dış ticarette 5.5 milyar dolar açığımız var. Dolayısıyla biz aslında turizm başta olmak üzere hizmet gelirlerinde bir ivmelenme yakalamış durumdayız. Yani bütün her şeye rağmen cari fazla verecek kadar, yani en azından onu yakalayacak kadar bir ticari hizmet sektöründeki ticaret büyüklüğüne ulaşmış olmak da önemli bir başlık. Ama ticaret dengesi noktasında şöyle aylar itibariyle bakıyorum. Yani geçen sene Ocak ayında, pardon geçen sene değil, bu sene Ocak ayında 14 milyar dolar eksi verirken oradan gelmiş birkaç kere 3 tane 12 milyar dolarlık eksimiz var. En sonunda geldiğimiz şeyde de 5 değil 6 milyar gibi bir eksimiz var burada toplamda.
Evet. Finansmanla ilgili konulara girmekte yarar var. İsterseniz Exim Bank üzerinden finansmanda bir rahatlama sağlamak amacıyla daha önce sadece teminat mektubuyla olan kullandırımlarda farklı teminat türlerinin de devreye gireceğine ilişkin bir karar var. Bu da yeni açılım sağlıyor, özellikle finansman ihtiyacı var. İhracat potansiyeli var, ancak nakde ihtiyacı olup da bankalardaki limitlerinin sona geldiği firmalar açısından da önemli bir açılım diyebiliriz.
Şimdi bu açılımda tabii yani genel anlamda baktığımızda kredilere yaklaşım, bir kere tüketici kredileri şu an hiçbir şekilde teşvik edilmiyor. Yani Mehmet Şimşek geldiğinden beri ısrarla söylemiş olduğu, tüketici kredileriyle oluşan talebi kırıp biraz da enflasyondaki o baskıyı azaltmak noktasında öyle bir şey var. Onun da zaten yansımasını az önce konuştuk. Konut ve otomotivde gördük. Ama öbür taraftan da büyüme hedefi var. Yani ülkenin %4 gibi bir büyüme hedefi var. O büyümeyi gerçekleştirebilmek için de insanların yatırım yapıyor olması icap eder. Az önce konuştuğumuz Türk lirası maliyetlerle yatırım yapmak mümkün değil. Makul de değil. Yani en iyi yatırımın, yani yatırımın yapılma süresi artı onun geri dönüşüne baktığınızda, şu an 50'lerle borçlansanız incir ağacı dikilir işletmenin ocağına. Dolayısıyla kurların daha makul artacağı, her ne kadar dışsal faktörlere bağlı olsa dahi kurların daha makul artacağı yönünde insanlar döviz üzerinden yatırım yapma konusunda daha bir konuşur hale geldiler. Biraz da geçmiş alışkanlıklar da bunu teşvik ediyor. Exim Bank'ın ve Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan bu şeyde de henüz daha tam açılmış değil. Hatırlar mısın, bu seçimlerin öncesinde özellikle düşük maliyetli yatırım kredileriyle alakalı yeni yatırımların arsası sizden, o arsanın üzerine yapılacak işte fabrika binası, makine, ekipman vesaireyle alakalı düşük maliyetli Türk lirası kredilerden bahsediliyor. Mesela o şu an gündemde değil. Yani ara ara tekrar açılacak
proje
gibi.
Proje bazlı verilenler var.
Çok az. Sayısı çok bilmiyorum. Sayısı çok az. Yani şu an benim de birkaç firmada gündemimde var. Evet, yani kimse reddetmiyor. Kamu bankaları üzerinden yürüyor şey. Kimse yok demiyor ama süreç bir türlü istenen hızla ilerlemiyor. Özellikle belli alanlarda enerji ve stratejik önemi olan belli alanlarda yapılan yatırımların bir an önce yapılıp orada pozisyonlanmamız gerekiyor. Hatırlarsanız orta vadeli programda ve 12. kalkınma planında da, henüz daha onun detayını işlemedik, bir netleşti ondan sonra. Orada da özellikle bu stratejik önemi olan işte enerji gibi, yani orada bakanlıkların, Sanayi Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı belirlemiş olduğu belli sektörler var. Oradaki yatırımlarla alakalı sanki yol açılacak gibi bir görüntü var ama henüz daha, yani çok olmadı, birkaç tane duyuyorum ben de. Yani projeni getir, bununla alakalı fonlamayı yapalım noktasında değiliz.
Evet.
En azından ben onu bu şekilde görüyorum.
Bu arada bir başka bana ulaşan bir bilgiyi paylaşmak isterim. bankaların bireysel kredi teşvik edilmiyor ama mesela içinde bulunduğumuz ay Kasım ayı, işte bu Kara Cuma, Muhteşem Cuma şeyleriyle alışverişin teşvik edildi. Buna yönelik kampanyaların yoğun olduğu bir aydayız. İşte bir yıl önce hesap açıp kredi kartı alan kızımla ilgili banka arıyor. Kredi puanınızın yükselmesi için de faydası var diyerek 3000 liralık kredi teklif ediyor. 6 ayda ödeyeceksin 3000 liraya, 3500 lira. Bu da şaşırtıcı bir şey ve teşvik etmek için de bayağı bir uğraşmışlar.
Onun reklamlarında görüyoruz. Hatta bir katılım bankasının ciddi reklam kampanyası da işte 15 bin lira herhangi bir finansman yükü olmayan krediniz hazır şeklinde. Bu bir anlamda tabana yayılma ve hani çengel ürün dediğimiz yöntemle müşterinin sadakatini yakalamakla alakalı bir şey ama o konuda söylenecek çok söz var. Yani evet. Özellikle Türkiye'de yani bunu dinleyenler alınganlık gösteririz ya da şu an içinde olmadığımız için kıskançlık yaptığımız gibi de yorumlayabilirler. Yorumlasınlar serbest. Fakat katılım bankalarının şu an müşteriye ulaşma ve tutma noktasında kat etmeleri gereken çok ciddi mesafeler var. Yani neredeyse müşteri çalışmak için yalvarıyor. Bunlar da çalışmamak için her türlü pozisyonu geliştiriyorlar. Yani bu anlamda bir şeye ihtiyaç var. Bir gözden geçirmeye ihtiyaç var. Yani insanlar inançlarından dolayı çalışmak zorunda hissettikleri yerde kaliteyi de aynı minvalde, aynı çerçevede görmek isterler. Bu bir realite.
Burada söylenen her firma için müşteri birinci derecede önemli. Müşteri lafta. Odaklı olma. Herkesin söylediği ve biz müşteri odaklıyız diye ifade etti. Ama gidip de müşteriye ne istiyor, ihtiyacı ne, bunu nasıl karşılarım? Yani sorup müşterideki beklentiyi almak gibi de bir zahmete girilmiyor. Tabii bu da bir özellikle banka dediğiniz için. Burada kültür belirleyici. O bankadaki veya o şirketteki çalışanların kültürü niye yönelikse, müşteri ise, o zaman her şey iyi gidiyor. Ama müşteri dışında üretim de olsa, karlılık da olsa, ne olursa olsun, bir yerde müşterinin gözden kaçırıldığı bir noktada istenen hedefe varılması da çok kolay değil.
Evet. Şimdi tüketici tarafında bu varken biz yine pozitiften gidelim. Üretim tarafında piyasanın nasıl gittiğini, sanayinin nasıl gittiğini en iyi ölçen anketlerden bir tanesi. Bu satın alma yöneticileri anketi. PMI verilerine baktığımızda da geçen aya göre bu ay bir gerileme var. 49.60'lardan 48.40'a gerilemiş durumdayız. Dolayısıyla yani sanayi tarafında da özellikle işletme sermayesi açıkları ve kaybedilen yabancı piyasalar, yani içerideki nispeten daralma artı yurt dışında kaybedilen piyasaların da PMI verilerinin geri çekilmesi gibi bir sonuç doğurduğunun notunu düşelim. Sonra süremizi de dikkate alarak şu
petrol, borsa.
Niye ısrarla şu şeye girmek istemiyorsun? Dünkü toplantıya girmek istemiyorsun.
Buyurun.
Yok,
ben kaçırdım onu.
Yok, sizi kırmayalım. Devam edelim. Petrolden, borsadan bahsedelim. Petrol, herkes savaş çıktığında 100 doları geçer dediği ortamda şu an Brent petrol 78 dolar. Amerikan ham petrol de 73 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla özellikle savaşı enteresandır. Dünya seyrediyor ama ekonomik pozisyonunu kimse değiştirmiyor. Tam tersine özellikle petrol üreten ülkeler hiçbir şekilde frene basmadılar. Yani eskiden olsaydı 70'li yıllarda en azından bu İsrail'in Filistinlere karşı bir şey yaptığında hiç olmazsa Suudi Arabistan petrol üretimini kısıp biraz kendince disiplin etmeye çalışırdı falan. Şimdi şöyle bir şey yok. Evet. Herkes tam gaz
görmezden
üretmeye devam ediyor.
Sessizlik.
Görmezlikten geliyor, sessiz. Onun için petrol fiyatları yukarıda değil. Bu bizim lehimize olan bir şey. Net enerji ithalatçısı bir ülke olarak petrol fiyatlarının aşağı gelmesi bizim lehimizedir. Ama ve lakin petrol üreten ülkelerin dünya yanarken umursamaz bir tavırları da ayrı bir şeydir. Onun haricinde baktığımızda altın böyle zamanların en popüler yatırım aracı olarak kendini gösterir. Bir ara 2000 doların biraz üzerine çıkar gibi oldu ama şu an baktığımızda tekrar 1991'lerde, geçen işte bu son yükselişlerde 2008 doları gördüğünü gördük. Borsa baktığımızda yabancı yatırımcı gelmediği için biraz borsaya küsmüştü insanlar ama görüyoruz ki şu an Kimse malını satmak istemiyor. Herkes elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla o geriye çekiliş yani 7400-7500 seviyelerinden sonra tekrar 7800'lerin üzerine attı kendini. Yani realite olan şu, kimse malını satmak istemiyor. Yeni halka arzlar devam ediyor. Borsa konusunda en azından geri çekilmeyeceğini, küçük yatırımcıların daha fazla mağdur olmayacağı ile alakalı şu an net bir duruş var. Ne zamana kadar taşınır bu? Hisseleri değiştirerek işte seçim sonuna kadar, işte dışarıdan beklenen kaynak gelinceye kadar bu böyle devam eder görünüyor. Böylece oralarda yorumlamış olduk.
Evet, şimdi dünkü toplantıya.
Buyurun, siz benden önce gittiniz. Dünkü toplantıda ne gördünüz?
Tamam da geldiğinizde başladı zaten.
Olsun. Benden önce gitmiş olmanın avantajı da siz yorumlayın.
Şimdi o dernekten bahsetmekte yarar var. Finansal ve operasyonel yapılandırma adında kurulan bir dernek var. 3 yıl önce kuruldu. Biz de ikimiz de biliyorsunuz üyesiyiz. Bu derneğin amacı nedir? Şimdi genelde bir firma sıkıntıya girdiği zaman ilk akla gelen finansal yeniden yapılandırma. Hatta devletin aldığı bir takım kararlar var zaman içerisinde. Bu tür firmalara destek olma şeyiyle ihtiyacına binaen orada da finansal yeniden yapılandırma diye geçiyordu. Halbuki finansal sıkıntı bir sonuçtur. Yani siz hangi ister ticaret ister üretim ister hizmet fark etmez faaliyetiniz sonucunda eğer finansal bir sıkıntıya girmişseniz bunun temel kök nedenine indiğimiz zaman bunun nedenleri o şirketin stratejik olarak bulunduğu faaliyet, o faaliyetlerdeki süreçleri, operasyonlarındaki işte stok seviyesinden tutun da fiyatlamasına kadar, fiyat politikalarına kadar, içinde bulunduğu sektörün oyuncularına kadar, rakiplerine kadar birçok temelde alt kök nedenleri vardır. Bunları çözmeden siz finansal durumu düzeltemezsiniz. Onun için yapılandırmada farklı bir bakış açısıyla özellikle batıdaki uygulamasından da hareket ederek ki TMA diye bir küresel yapılanmanın da bir üyesi haline geldi dernek. Hatta ismini de değiştirme aşamasında TMA Türkiye şeklinde firmaların sıkıntıya giren firmaların hem operasyonel hem finansal olarak yeniden nasıl yapılandırılacağına ilişkin problemlerin çözüm önerilerinin konuşulduğu bir toplantıydı. Bu sadece dernek üyeleri ve bu konuda faaliyet gösteren profesyoneller değil, devletten BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan da ilgili yöneticilerin gelip toplantıda sunum yaptıkları, katkıda bulundukları bir toplantıydı. Buradan iyi haber, yine yapılandırma ile ilgili Ağustos ayında sona eren bir uygulama vardı devletin. Onun tekrar torba yasayla birlikte yeniden
uzatılacağı,
yeniden ortaya konacağı. Çünkü tam da zamanı, özellikle finansman tarafını konuştuğumuz zaman, daha önce şirketlerin finansmana ulaşmakta sıkıntıları vardı. Hatta biraz daha geriden alırsak, özellikle dövizdeki aşırı artışı dikkate alırsak o dönemde hele hele döviz borcu olan firmalar açısından bir çıkmaz söz konusu olmuştu. O zaman devletin ilk yaptığı şey kur artışının bilançolara yansıtılmaması, o bir rahatlama sağladı ve ucuz kredili bir aşağı yukarı 18 aylık bir dönem geçirdik. Bu dönemde firmaların büyük kısmı bu problemleri çözdüğünü varsayıyoruz, düşünüyoruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle krediye ulaşmakta sıkıntıların azaldığı, ancak bu sefer de kredi maliyetinin arttığı bir dönemdeyiz. Eğer şirketin faaliyetleri yeni kredi oranlarını kaldıracak seviyede değilse, tabiatıyla finansal sıkıntıya girmesi kaçınılmaz. Bu tür firmaların tekrar yaşayabilecek olanların yaşatılmasına yönelik bir takım tedbirler alınması. Oradaki hazırında zaten bu konuda çalışan danışmanlardan oluşuyordu. Siz neler eklersiniz?
Şimdi ben olaya biraz daha, dediğim gibi, yani nedir bu işte TMA Türkiye diyoruz da, TMA işte İngilizce Turnaround Management Association. Yani yeniden geri dönüşü sağlayacak yönetim Derneği gibi bir, yani Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Dolayısıyla bu ne ifade ediyor? Şimdi işletme açısından baktığımızda hatırlarsanız daha önceden bunu farklı şeylerde belirtmiştik. Kurumsal yaşam döngüsü diye bir kavram var. Yani aynı insanda olduğu gibi doğuyor, işte bebeklik dönemi var, ondan sonra çocukluk dönemi var.
Aklıma geldi bu arada.
Evet, yani o teoriyi ortaya atan kişi ama yani bu artık bütün şeylerde yani ondan bağımsız olarak bir benzetme yaklaşımla, bir metaforik yaklaşımla insan ömrüyle işletmelerin ömrünü birbirine benzetme noktasında bir yaklaşım. Şimdi işletmeden ilk kuruluş süreci zordur. Birçoğu zaten hemen ilk bir yılında ya da birkaç yıl içerisinde şey yapar, sıkıntıya girer. Dolayısıyla orada herhangi bir problem yani yaşandığında zaten firma ömrünü tamamlamış oluyor. Sonra onun işte yani çocukluk, ergenlik çağı diyebileceğimiz dönemi vardır. O dönemlerde zordur. Çünkü artık yavaş yavaş kabuk değiştiriyordur. Kendisine bir kimlik oluşturma ve piyasa oluşturma dönemi var. Şimdi bu dönemlerin her birinin kendine has bir yönetme biçimi var. Bu yönetmenin zorlandığı zaman oradaki geri dönüşü sağlama biçimi var. Bizim konuştuğumuz aslında bu firmaların tepe noktasına ulaştıktan sonra oradaki gerek dışsal faktörlerden gerek içsel faktörlerden, dışsal faktörler dediğimiz dünyadaki konjonktür, işte Covid'di, depremdi, yani sizin dışınızda olan kuraklıktı, bunlarla alakalı olan süreçte onlara karşı mukavemeti, dayanıklılığının ölçüldüğü bir dönem. İçsel faktörler dediğimizde dün neydi eltilerin, elti ekonomisi anlamında kullanılan bir şey vardı. Yani aile firmalarında artık işin içerisine kardeşler, onların çocukları, eltiler falan girince işletmelerin ayakta kalma şansları giderek zorlaşıyor.
Sen diye abinden önce gidiyorsun işe. Önemli bir laftı yani.
Evet, o çok çok hoştu yani. Sen niye abinden önce gidiyorsun işe deyip hanımların bir şekilde müdahil olması ya da onda şu var, bizde niye yok? Onun çocuğu işte İngiltere'de eğitim gördü, bizim çocuk niye Türkiye'de eğitim görüyor gibi. Böyle artık yavaş yavaş bilinçaltına olumsuz mesajların geldiği dönemler. Bu mesela içsel faktörler dediğimiz ya da onun haricinde tek kişinin yönettiği, her şeyin bir kişiye endeksli olduğu şirketler yapılar biliyor. Hatta onunla övünürler. Her şeyde benim imzam var. Benim imzam olmadan bu şirketten yaprak kıpırdamaz gibi böyle övünerek söylenen şeyler var. Şimdi bunların hepsi içsel sebepler. Böyle zamanlar, yani bu da tepe noktanın, böyle zamanlarda alınan kararlar, atılan adımlar bazen geri dönüşü zor olan bir yola sokabilir insanları. Dolayısıyla bunların hepsi dikkate alındığında risk yönetimiyle beraber orada sürdürülebilirliğe bir itiraz vardı. Benim de hoşuma gitti o. Yani sürdürülebilirlik lafı yerine dayanıklılığı. Çünkü değişen şartlara adapte olma ve o dayanıklılığı ortaya koyma sürdürülebilirlikten daha anlamlı duruyor. Çünkü yani bazı yerde sürmemesi bile gerekir. Yani orada bitmesi gerekir. Yani bir anlamı yok artık. Senin sektörün bitmiş gitmiş, orada neyin sürdürülmesinden bahsediyorsun? İşletme olarak yön değiştirip sürdürmekten bahsediyorsun da eyvallah. Ama faaliyet anlamında iş modelindeki her bir kavramda sürdürülebilirliği oturup yeniden değerlendirmek lazım. Onun için oradaki o yorum benim de hoşuma gitti. Böyle zamanlarda yani iş hani araba devrilmeden, iş işten geçmeden gerekiyorsa şirketin bünyesindeki ya da ailenin mal varlığından bir şeylerin satılarak şirketin devam ettirilmesi de dahil olmak üzere bankalarla oturup, ya sadece bankalarla değil bütün alacaklılarla oturup sistemin yeniden kurgulanması da dahil olmak üzere bir zihinsel bir değişimin olduğu bir bakış açısı olarak geldi bana. Dolayısıyla yani bugüne kadar kimse kendisine hastalığı ve ölümü reva görmez. Ama o da bir gerçekliktir. Herkes ölecek bu dünyada. Herkes bir şekilde hastalanacak. Dolayısıyla hastalandığımız zamanlarda ya da yaşlandığımız zamanlarda neyle sağlıklı bir şekilde yani bir şey de ekleyelim, imanla ölmeyi sağlayacak adımlar atılacaksa işletmeler anlamında da böyle adımların atılması evet. Gerek. Yani rezil olmadan piyasalara iyice yani bütün o güne kadar oluşturduğun itibarı yerle bir olmadan piyasadan çekilmen gerekiyor. O şekilde çekileceğin bir bakış açısıyla bir şeydi, değerlendirmeydi. Dolayısıyla orada bankalar vardı, bu işe danışmanlık yapanlar, avukatlar, işte bizim gibi finans kökenli olanlar, herkesin olduğu bir ortam. Yani profesyonel anlamda işlendiğinde Türkiye'de gerçekten her kademedeki işletmenin derdine derman olacak bir şey gibi duruyor. Dolayısıyla o derneğin kuruluşunda ve şu anda yönetiminde aktif olan arkadaşlarımız var. Yani hepsini tebrik ediyoruz. Siz başlangıçta mı girmiştiniz? Kurucular arasında mısınız? Değilsiniz.
Ben
evet, ilk girenler.
Kurucular arasında olmadım ama ilk kuruluşta vardım yani.
Vardım diyorsunuz. Güzel bir şey.
Bu arada ben bir şeyin altını çizmek isterim. Hani artık kurtuluş ümidi olmayan firmalardan da fişi çekmek önemli. Burada benim dikkatimi çekmek istediğim husus, normalde zaten tek bir firma o noktaya gelmişse yaşayamaz. Ancak grup içerisinde böyle firmalar olabilir. İlk göz ağrısıdır veya nedir? O yaşatılması grubun diğer sağlıklı şirketlerinden oraya kaynak aktarıp problemi diğerlerine sirayet ettirme riski var. Ona dikkat çekmek için
evet
söyledim.
Şimdi süremiz de sonuna geldi. Siz sürekli süreyi böyle gözünüzü o tarafa baktığını görüyorum. Yani ana hatlarıyla özellikle finansal, sadece finansal değil, operasyonel yapılandırma. Yani işler iyi giderken gelecekteki trendlere uyum sağlama konusunda da firmaların kendilerini gözden geçirmesi, değişen çevre şartlarına uyumlu hale getirilmesi de artık bundan sonraki süreçte Türkiye'de de ya bir dernek başlattı ama profesyonel bir meslek olarak hayata geçecek risk yönetimi kadar bu işlerin de birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekelim ve o mevzuyu kapatalım. Evet.
Buyurun.
Bitirelim mi? Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gördüğümüz olayları anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.